Ayrım 2. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 21. 1. Bölüm. Başörtüsü İslam'dan önce de vardı. Kadın niye örtünüyor? Kadının örtünmesi ne zaman, nasıl oldu? Gelin kadının örtünme tarihine kısa bir göz atalım. İlkel çağlarda sihir ve büyü düşüncesi hakimdi. İnsanoğlu kadının çocuk doğurmasına akıl erdiremiyordu. Bunu gizli bir güç olarak yorumluyordu. Bu nedenle kadından hem korkuluyor hem de kadına saygı duyuluyordu. Öte yandan ilk çağda birçok alanda üretimi kadınlar başlatmıştı. İp, sepet, dokuma, ağla, balık avlama, toprak kap, ateş yakıp yemeği pişirme, tarak, kaşık, madeni eşyalar, boncuk, besinleri birbirine katarak mutfak kültürünü geliştiren ilk hekimlik ve şifalı otlar gibi buluşlar kadının eseriydi. Kadının el üstünde tutulduğu anaerkil dönem binlerce yıl sürdü. Ne zaman insanoğlu doğal olayları kavramaya başladı, büyü bozuldu. Artık kadının nasıl çocuk sahibi olduğu anlaşılmıştı. Yetmezmiş gibi erkekler üretim biçimini ve savaş aletlerini geliştirdi. Din devleti, tapınak, saray, ordu biçimindeki erkek egemen örgütlenmesine yöneldi. Kadının saltanatına son verdi. Peki ama niye saça düşmandı? Ne vardı bu saçta? Kadının saçı ve kadının gövdesi kadının doğaüstü güçlere sahip olduğunun simgesiydi. Kadının binlerce yıl olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılması ve binlerce yıl büyülerde kullanılması sonucu kadın saçı bir karabasan gibi erkeklerin üzerinde baskı oluşturdu. Ve erkekler de bu baskıdan kurtulmak için kadınların saçlarına yöneldi. Erkek zihni erkek erkini oluştururken bütün engelleri yıkmak, kendini üstün cins olduğuna inandırmak istedi. Eski anaerkil dünya görüşünün yeniden hortlamaması için kadını her alanda yatsıma yoluna gitti. Örtülü kadın başıyla, bakın bir zamanlar sizi büyülü bağlarıyla, saçlarıyla korkutan tanrıça ya da saçlarının kötü etkisi olan kadın artık yok. Kadınları ve saçlarını denetlediğimize göre sizin denetiminiz de bizim elimizde görüşüne inandırmak istedi. Müzelerdeki milattan önceki eserlerine baktığınızda görürsünüz, tanrıçalar tarih boyunca hep başlarında simgeler vardır. Gök cisimlerini, bitkiler, yılan, kuş gibi hayvan simgeleri. Ama türbana benzeyen ilk örtü Sümer kalıntılarında ortaya çıktı. Soğan biçimli sarı, külah gibi başa takılan nesnelerdi bunlar. Tanrıça kültünde ilahilerden anlaşıldığına göre bir tören nesnesiydi türban. Bir Sümer ilahisinde Shugurra önemli bir buluşma için bozkıra giderken başına taktığı türbana benzeyen bir örtüydü. Sümer'de tanrıçalar tamamiyle çıplak oldukları erken dönemde de saçları serbestçe salınmış ve başlarının tepesinde bir türban taşırken betimlenmişlerdi. Örneğin Lilith olduğu sanılan M.Ö. 2000 tarihine ait rölyefte tanrıçanın başında türbana benzeyen örtü vardı. Ve o dönem için bu tür örtünme tanrıçanın güçlü büyüsünü ve egemenliğinin kanıtıydı. Ama bu diğer kadınlar için geçerli değildi artık. Babil İmparatoru Hammurabi'nin kanunlarında kadının sosyal statüsü ilk kez yazılı yasa haline getirildi. Kadınlar sokağa çıkarlarken başlarını açmamış olacaklardır. Bu kanun yeniydi ama uygulama eskiydi. Sümer, Asur, Hitit, Urartu, Akat gibi site devletlerinde de benzer uygulamalar vardı. Kadını örtüye sokmanın temel nedeni hür kadınla köle kadınların birbirinden ayrılmasını sağlamaktı. Yani hangi kadının bir erkeğin koruması altında, hangisinin ise kolay av olduğunu göstermekti. Eski Anadolu kültüründe olan bu örtünme anlayışı dünyanın çeşitli topluluklarında da vardı. Onlar genellikle meseleyi mitolojik öykülere dayandırıyorlardı. Örneğin Japon mitolojisinin kutsal kahramanı Okikurumi, Aynulara kültür ve uygarlığı öğretmek üzere tanrıların cennetinden yeryüzüne inmişti. Cennete dönmeden önce Aynulardan bir kadınla evlendi. Karısına yiyecekleri kabile halkına dağıtma görevi verdi. Ancak bunun içinde bir koşulu vardı. Hiç kimse karısının yüzüne bakmayacaktı. Yani örtünecekti. Örtü önce Hititlerde ortaya çıktı. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde pişmiş toprak bir kabın üzerindeki resim bize önemli bilgi veriyor. Kutsal evlilik töreninde tanrıçayla tanrı adına kralın evlenmesi için yapılan ayini anlatan resimde tören sırasında gelin tanrıça günümüzdeki çarşafın birebir aynısını giyiyordu. ve ne yazık ki kendine güvendi. Rahat, buyurgan tavırlı kralın karşısında edilgen, teslimiyetçi duran bu kara çarşaflı tanrıça gelin, Sümer'deki kendine güvenli tanrıça karakterinden hayli uzaktı. Kadınlar artık örtüye sokulmuştu. Önceleri görünen saçlar zamanla görünmez olmuştu. Şimdi burada bir dakika duralım. Türkiye'nin tek Sümerolog bilim insanı kim? Muazzez İlmiye Çığ. 92 yaşındaki bu bilim insanımız ömrünü Sümer tabletlerini okumaya adamıştır. 40 yıl bu tabletler üzerine çalışmıştır. Bir gün bir kitap yazdı ve dedi ki, Sümerler fahişeleri diğer kadınlardan ayırmak için örtüye sokarlardı. Bunu yazan Sümer tableti aslında. Muazzez İlmiye Çığ tabletten okuduğunu aktarıyor. Ne yapmasını bekliyorsunuz? Görmesin mi bu gerçeği, aktarmasın mı? 90 küsur yaşındaki bilim kadını mahkemeye verildi. Ne yazık ki yobazlık toplumlara işte böyle sirayet ediyor. Hazreti Muhammed dönemi Arapçasını bilen din bilgini Turan Dursun'u neden katlettiler sanıyorsunuz? Yaşarken kimse tartışmak için karşısına çıkamıyordu. Çünkü yazdıklarının hepsi belgeliydi. Sözlerinin tümü din kaynaklarına dayanıyordu. Bir diğer bilim insanı, ilahiyat uzmanı Doçent Bahriye Üçok da aynı nedenle kalleş bir pusunun kurbanı olmadı mı? Türkiye'nin akil adamlarını birer birer yok ettiler. Bilim insanlarımızı susturdular. Geriye ne kaldı? Heraklides, antik Yunan ve Mısır'da yaşayan kadınların baş giyimini şöyle tarif etmişti. Giysilerin başa gelen kısmı öyle sarılır ki yüzün tümü peçeyle örtülmüş gibi görünür. Zira sadece gözler ortada kalır. Yüzün diğer bölümleri ise giysinin bir parçasıyla tamamen örtülür. Bütün kadınlar bu şekilde beyaz renkli giysiler giyerler. Antik Yunan'da başörtüsü bereket tanrıçası Demeter ve Zeus'un karısı Hera'nın da özel simgesiydi. Zamanla kadınlar bu durumu bile arayacak hale gelecekti. Antik Yunan'da kadın erkeğin başının belası olarak görülmeye başlanacaktı. Pis kadınların domuzdan, zeki kadınların tilkiden, meraklı kadınların köpekten meydana geldiğine inananlar bile vardı. Kadınların tek başına sokağa çıkmaları ise artık hayaldi. Roma döneminde de erkeklerin tartışılmaz egemenliği iyice perçinlendi. Erkek asker, politikacı, tüccar, kadın ise evde oturup çocuk büyüten ve sadece kocasına hizmet edendi. Kadının en büyük onuru bakire olmaktı. Bir de doğurgan olmak. Hiçbir sosyal hakkı yoktu. Hatta kadın başı açık dışarıya çıkarsa kocası onu boşayabilirdi bile. Tek tanrılı dinler kadının sosyal hayatını pek değiştirmedi. Talmud'a göre Yahudi kadınların başı açık halde toplum içinde gezmeleri günahtır. Eski ahitte 3 farklı yerde kadının başını örtmesiyle ilgili pasaj bulunmaktadır. Üşaya 3 Taksim 19'da başa giyilen kıyafet anlamında fara, İşaya 3 Taksim 23'te başörtüsü anlamında tısın yafah ya da tekvin 24 Taksim 65, 38 Taksim 14-19'da yüzü örten örtü anlamında da tısa yafa kullanılmıştır. Ayrıca vücudun üst kısmını örten örtü anlamında radot kelimesi kullanılmıştır. Hristiyanlığın temel ilkelerini belirleyen Tarsuslu Aziz Pavlus, kadının örtüsüz Tanrı'ya dua etmesi doğru değildir. Kadın örtünmüyorsa saçı kesilmelidir demiştir. Korintoslulara mektupla bakın ne diyordu. Buna karşılık kadının başında örtü olmaksızın ibadet etmesi onun başını kirletir. Çünkü böyle bir kadın saçları kökünden kazınmış bir kadının kendisidir. Bir kadın başını örtmüyorsa saçını kestirsin. Ama saçlarını kısa kestirmek veya kazıtmak bir kadın için aynı şekilde utanç verici bir şeydir. Kadın saçı uzun olmakla kalmamalı, başını örtmelidir. Erkek Tanrı'nın kopyası ve onun yansımış ışığı olduğu için başını örtmez. Ama kadın örtünmeli, çünkü o erkeğin yansımış ışığıdır. Çünkü uzun saç kadına örtünmesi için verilmiştir. 1. Mektup 11 Taksim 5-9 Erkek eli değmemişliğin, erdemliğin sembolü Hazreti Meryem hep başı bağlı tasvir edilmiştir. Bizans'ta kutsal İncil'i anlatan duvar mozaiklerinde Meryem kara çarşaflı olarak karşımıza çıkar. Halen Avrupa müzelerinde Meryem'in kara çarşaflı yağlı boyaları sergilenmektedir. Sadece Hazreti Meryem mi? Londra'da National Gallery'de sergilenen Juan Batista Martinez del Mazo'nun resminde İspanya Kraliçesi Marina 1666 siyah bir çarşaf içindedir. Çarşafın altında yalnızca yüzünü dışarıda bırakan beyaz tülbentten bir örtü dışarı taşar. Örneğin Jacques-Louis David'in 1793'te yaptığı ünlü Mara'nın ölümü tablosunda banyoda Charlotte Corday tarafından öldürülen ünlü devrimcinin başı türbanlıdır. Keza aynı Fransız devriminin idama mahkum ettiği Kral 16. Louis 1793'te giyotine giderken hücresinde hep taktığı türbanını başka bir mahkuma vermiştir. Bu türban 2004 yılında açık arttırmayla 88 bin dolara satılmıştır. Bilindiği gibi Hristiyan rahibelerin başları örtülüdür. Batıda kadın erkeğin cennetten kovulmasına sebep olduğuna inanıldığı için hor görüldü. Rönesans'tan sonra bu görüş değişti. Bu arada konumuzla direkt ilişkisi olmadığı için kısaca yazayım. Gerek Hristiyanlık gerekse Yahudilikte örtünmeyle ilgili tıpkı İslamiyet'te olduğu gibi tartışma vardır. Tartışma ayetlerin yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin bahsi geçen İşaya 3:19-23 arasındaki ayetlerde anlatılmak istenenin başörtüsüyle ilgisi olmadığı şeklinde yorumlar vardır. Bu ayetlerde Siyon kızlarının kibirlerinden bahsedilir. Başörtüsü namus ve veya saç örtmek anlamında değildi. Burada bahsi geçen başörtüsü süs olarak kullanılmaktadır. Bu ayette Tanrı'nın süsten ve kibirden nefret ettiği anlatılmaktadır. Pavlus'a gelince 1. mektubunda kadınların giyimi hakkında şunu söyler. Kadınların saç örtüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla Tanrı yolunda yürümeleridir. Timoteos'a 1. mektup 2:9-10. Yani toparlarsak saçların sadece ibadet sırasında örtülmesi emrediliyordu. Diğer yanda Hristiyan ve Yahudilikte günlük yaşamda gösteriş ve kibir yasaklanmıştı. Saçların örtülmesi değil. Bir de bizde sosyetik merkezlerde alışveriş yapan türbanlı kadınları gözünüzün önüne getirin lütfen. Neyse. Gelelim bizim İslam dinine. İlk İslami buyruklardan 17 yıl sonra kadının örtülmesiyle ilgili ayet gelmiştir. Ahzab suresi 59. ayet. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle, dış esvapların üzerlerini sıkıca örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmelerine en elverişli olandır der. Görüldüğü gibi köle ve cariyelere örtünme zorunluluğu getirilmemişti. Örtünme statü göstergesiydi ve bunun cinsellikle filan hiç ilgisi yoktu. Tartışmalar hala sürüyor. Kimi din bilgini Hazreti Muhammed dönemi Arapçasıyla bugün kullanılan Arapça arasındaki farklara dikkat çekiyor. Yani zaman içinde örtünmeye ilişkin farklı görüşler ortaya çıktı. Örneğin Mevlana da kadının başörtüsü konusunda şunları söyledi. Kadına her ne kadar gizlenme, örtünme emir edersen onda kendini gösterme isteği artar. Eğer kadının tabiatında kötülüğe yönelik bir eğilim yoksa, yasak etsen de etmesen de o kişiliği doğrultusunda hareket edecektir. Fih mafih. Mevlana'nın bu sözleri söylemesinde geldiği Orta Asya kültürünün etkisi vardı kuşkusuz. Ayrıca meselenin coğrafi boyutu da vardı. Çölde yaşayanlar yüzlerini örter. Bu onları hem güneşten hem de kumdan korur. Hele eski zamanlardaki çöllerdeki su kıtlığını göz önüne alırsanız, saçınıza giren bu pudra kadar ince kumun ne kadar rahatsız edici olduğunu tahayyül edebilirsiniz. Peki Orta Asya'da Müslümanlığı kabul eden Türkler ne zaman örtündü? Orta Asya'daki göçebe Türkmen kadınların sosyal hayat içindeki statüsü Hristiyan ve Yahudi kadınlardan farklıydı. Müslümanlığı kabul ettikleri 9. ve 11. yüzyıllardaki yaşam biçimleri de geleneksel Müslüman yaşamına uymuyordu. Osmanlı döneminde Bizans alınana kadar örtünme kurumsal olarak yerleşmedi. Bizans'ta olan cinsiyetlerin birbirinden tecrit edilmesi, haremlerin harem ağaları tarafından korunmaları, özellikle yüksek sınıftan kadınların ev dışına çıkarken örtünmeleri ve peçe takmaları henüz Osmanlı'da yoktu. Tarihçi Şikari, İstanbul'a fethinden önce başkent olan Bursa'da kadınların yüzlerini örtmediğini yazıyor. Yüz örtmek sonradan adet oldu. Karamanoğlu Alaüddin'in Hamidoğlu İlyas diyarını katliam ettiğinde 3 kabile diyarı Osaman'a firar etmişlerdi. O vakit bunları Murat Han görüp pek temiz ve uslu adem olduklarından kendi şehrinde yani Bursa'da yerleştirmiş. İşte bu kabile kadınları pek güzel olduklarından herkes bunları temaşa etmeye yani seyretmeye başlayınca ulema tarafından bu kabilenin hatunlarının yüzleri siper edilmesi yani yüzlerinin saklanması emredilmiş. İşte ne vakit taşrağa çıksalar o kabile hatunları yüzlerini siper ederlerdi. Fakat bu hal sonradan diğer kadın ve kızların da pek hoşuna geldiğinden herkes daima güzelce her tarafını örtmeye başladı. Burada dikkati çeken nokta örtünmeye inançtan çok toplumsal bir tedbir gereği başvurulmasıydı. Göçebe toplumun izlerini taşıyan Osmanlı'da kadın erkekle birlikte hareket etmekle törenlere katılmaktaydı. Bu dönemde kadınların yüzleri de açıktı. Örtünme yıllar sonra Osmanlı Devleti'nin halifelik makamına sahip olmasıyla yaygınlaştı. Anadolu'da Asur'dan Antik Yunan'a, Roma'dan Bizans'a uzanan kadının eve kapatılma süreci Türk kadınını da etkiledi. Osmanlı'da kadının kapanması 16. yüzyılda başladı ve Cumhuriyet Türkiye'sine kadar sürdü. Osmanlı'da kadınlar üzerine çıkarılan bütün yasalar kadının kapanması ya da kıyafetlerinin denetlenmesi yönünde oldu. Çıkarılan bu ferman ve yasalarda kadının giyimi ayrıntılı olarak tanımlanmıştı. Feracelerin yaka boyları, üzerlerindeki nakışlar, yaşmakların biçimleri, kumaşların kalınlığı, inceliği gibi detaylar bu fermanlara konu olmuştu. Bu fermanlarla gelen yasaklar kadına 3 alanda müdahale etti. 1- Giyimleri, 2- Sokaktaki davranışları, 3- Erkeklerle olan ilişkileri. Aslında Osmanlı gerileme dönemine girmesiyle kadınlara yönelik kıyafet yasakları konusunda sertleşti. Örneğin ilk yasak 1725'te çıkarıldı. Günlük kıyafetlerinin şeriata uygun olması devlet namusu gereğindedir. Fakat savaşlar yüzünden çok önemli işlerle uğraşılırken bu husus ihmal edilmiştir. Bazı yaramaz kadınlar bunu fırsat bilip sokaklarda halkı baştan çıkarmak için aşırı süslenmeye başlamışlardır. Yeni biçimlerde çeşitli esvaplar yaptırmışlardır. Hristiyan kadınlarını taklit ederek başlarına acayip serpuşlar geçirmişlerdir. Bundan böyle kadınlar bir karıştan ziyade büyük yakalı ferace ve 3 değirmiden fazla baş yemenisiyle sokağa çıkamayacaklardır. Feracelerde süs olarak bir parmaktan enli şerit kullanılmayacaktır. Bu yasakları dinlemeyecek olan kadınların sokakta yakaları kesileceği ve esvaplarının yırtılacağı ilan olunsun. Dinlememekte ısrar edenler yakalanıp başka şehirlere sürüleceklerdir. Bu yasak Müslüman Osmanlı kadınlarının Hristiyan kadınlara benzememeleri için koyu renkli giysiler yerine renkli giysiler giymelerini de tavsiye ediyordu. Ama bazen de Müslüman kadına yakışan tek giysi olduğu iddiasıyla renkli giysiler yasaklanıp çarşaf giymeleri istenmekteydi. Osmanlı'da kadınların kıyafeti hep tartışma konusu oldu. Neredeyse her padişah bir ferman çıkardı. Örneğin Sultan II. Mahmut da bir fermanla Hristiyan kadınların başlarını Müslüman, Müslüman kadınların ise Hristiyan kadınları taklit eder şekilde örtmelerini yasakladı. Örnekleri çoğaltabiliriz ama uzatmamak için hızla günümüze gelelim. 19. yüzyılın ortalarında kadınlar İstanbul'da çarşaf giymeye başladı. 1850'lerde Suriye vilayetinden dönen Supi Paşa'nın karısı İstanbul'da ilk çarşaf giyen kadın oldu. Daha çok Yunanlılarda görülen bu giysi, meşrutiyet dönemine değin baştan yere kadar uzanan kolsuz, tek parçalı bir sokak kıyafetiydi. 1876-1908 arasında ise başı ve omuzları örterek bele kadar uzanan bir pelerin ve belden ayak bileklerine inen bir etek olmak üzere iki parçalı sokak üst giysisi olarak kullanıldı. 1880'li yıllar çarşafın hızla yayıldığı yıllar oldu. Ancak Sultan II. Abdülhamit öldürülme korkusuyla çarşafı yasakladı. 27 Ekim 1883'te Paris'te yayımlanan Le Courrier d'Orient isimli gazetede çarşaf yasağından etkilenen kumaş tüccarlarının yakınmalarına yer verildi. İstanbul'da bu tür yasaklar söz konusu iken Anadolu kadınları için ferace ya da çarşaf güncel bir tartışma olmadı. Hatta 1882'de çıkarılan bir fermanla ferace giymeleri istenen kadınlar bu buyruğa isyan ettiler. Konuyla ilgili olarak 27 Temmuz 1882'de Le Monde Herald gazetesinde şu haber yer aldı. Yeni İzmit valisi civar köylerden pazarda satmak için pazara mal getiren ferace giymemiş ve ayağında pabuç olmayan Türk kadınlarının 5 gün hapis ve 1 mecidiye para cezasına çarptırılacağı konusunda bir yasak çıkardı. Bu yasağa karşılık köylü kadınlar atalarından kalmış gelenek ve göreneklerini hiçe sayıp baskı altına alan bu yeni kanuna uymaktansa köylerinde kalmayı yeğlediler. Burada aslında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'nin bugün tartıştığı kamusal alan tartışması o zaman da yaşanıyor. Osmanlı pazar yeri gibi kamusal alanlarda örtünmeyi zorunlu kılıyordu. Müslüman kadınlar Anadolu'da peçe takmadığı gibi İstanbul'un Kadıköy, Tarabya gibi semtlerinde de bu serbestliğe sahipti. Oysa Beyoğlu'na giden bir kadın peçe takmak zorundaydı. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. İktidarın merkezinde duyarlılıklar fazlayken çevrede bu duyarlılığın azaldığını görüyoruz. Osmanlı'nın son döneminde türban aydınlar tarafından çok tartışılan bir konu oldu. Birçok kesim bu konuda kendi görüşünü belirtti. Kimi gerekliliğini, kimi gereksizliğini savundu. Ziya Gökalp gibi aydınlar İslamiyet öncesi Türk kanadı konusunda araştırmalar yaparak o modelin benimsenmesi gerektiğini savundu. Görünen o ki Osmanlı'da başlayan bu tartışmalar günümüzde henüz sonuçlanmadı. Başörtüsü demokrasi mi yoksa uygarlık meselesi midir? Bu soruyu tartışmıyoruz bile artık. Bugün sık sık tartıştığımız türbanın Türkiye'ye nereden nasıl geldiğini bile bilmiyoruz. Türban Anadolu'da kullanılan tülbent sözcüğünün değişime uğramasından türetildiği iddia ediliyor. Britannica World Language Dictionary'de türban şöyle açıklanıyor. Doğulu birinin başındaki kepin etrafında kuşağın ya da şahın çevrilmesiyle oluşur. Türkçe'de kullanılan tülbent sözcüğünün Fransızca turban olarak geçtiği, tülbent kelimesi ise Farsça dulbent kelimesinden geliyor. Turban kelimesinin kökeni ise hızlı dönüş anlamına gelen turp ya da karışıklık anlamına gelen turbati veya kışkırtıcı anlamına gelen turbat olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca Fransızca'daki lale kelimesi de bu çiçeğin türbana benzemesinden tulibe dolayı bu kökenden geldiği de ek bir bilgi. Türban Fransa'ya Sultan 3. Ahmet tarafından gönderilen elçi 28 Mehmet Çelebi ile gitti. Paris'te kadınlar Osmanlı elçisinin sarığından etkilenmişti. O yıllarda başta Paris olmak üzere Avrupa'da oryantalizm rüzgarı esiyordu. Özetle türbanı ilk kullanan 18. yüzyılda Fransız kadınlar oldu. İlginçtir, batıda doğan türban İslam dünyasında önce Filistin'de doğdu. Ardından İran İslam devriminin simgelerinden biri oldu. Bilindiği gibi 1980 yılından sonra da Türkiye'de yaygınlaştı. Ama öncesi vardı. Şulebaş türban tasarımından kara çarşafa uzanan sıra dışı bir hayat. Şule yükselşenler. Hayrünnisa Gül'den Emine Erdoğan'a kadar birçok kadının başlarını bağlama şekline şulebaş deniyor. Bu başörtüsüne adını veren şule yükselşenler kimdi? Nasıl ve neden örtündü? Bu türban modelini nasıl buldu? Terzilik öğrendiği Ermeni ustasının etkisi oldu mu? Türbandan sonra neden kara çarşafa büründü? Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Hanım birlikteliğinin ara bulucusu Şule Yükselşenler neden iki kez evlenip boşandı? Neden akıl sağlığını kaybetti? İşte türban konusunda Türkiye'de çığır açan bir gazeteci yazarın yaşam hikayesi. Kıbrıslıydılar. Babası Hasan Tahsin ile annesi Mihriban Ümran Hanım teyze çocuklarıydı. Altı kardeşliler. Özer, Örsel, Şule Yüksel, Gonca Gülsel, Tuncer ve Çiğdem. Tarih 29 Mayıs 1938 Kayseri. Şule Yüksel dünyaya geldi. Babası Sümer fabrikasında görevliydi. 6 yıl sonra görevinden ayrıldı, İstanbul'a yerleştiler. Bütün aile, anneanneler, babaanneler, tüm akraba kadınları modern kıyafetler içinde zarif ve şık giyiniyorlardı. Şule Yüksel Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik düzeni bozuldu. Şenler çiftinin çocuklarına okul aile birlikleri yardım etti. Şule Yüksel ortaokula kadar okuyabildi. Annesi kalp krizi geçirip yatağa bağlanınca okuldan alındı. Artık evden çıkmıyor, temizlik yapıyor, yemek pişiriyordu. Arta kalan zamanlarında hep kitap okudu, ne bulursa onu okudu. Öyküler yazmaya başladı. Bunları Safa Önal'ın çıkardığı Yelpaze dergisine gönderdi. İlk yazarlığa burada adım attı. Sonra Gökhan Evliyaoğlu, Peyami Safa gibi devrin ünlü isimlerinin bulunduğu Yeni İstanbul Gazetesi'nin gençlik köşesinde yazmaya başladı. Bu arada gazetenin ilanlarını hazırlayan Yüksel Bey'den resim dersi aldı. Resim derslerini müzik dersleri takip etti, ney ve kanun çalmayı öğrendi. Ağabeyi Özer Şenler, Said-i Nursi'nin yakın çevresine girmişti. Ailesinin modern yaşamına, annesi ve kız kardeşlerinin örtünmemesine ve hele hele evde bile olsa kız kardeşlerinin erkek musiki hocalarından ders almasına çok kızıyordu. Bir gün evi terk etti. Artık ağabeyi Özer'in yeni bir hayatı vardı. Dizinin dibinden ayrılmadığı Said-i Nursi, Özer adını da değiştirip Üzeyir koymuştu. Ağabey Özer Şenler'i Said-i Nursi ile tanıştıran kişi ise Milliyetçiler Derneği'nden arkadaşı Nevzat Yalçıntaş'tı. Şule Yüksel o günlerde aşık oldu. Lise öğrencisi mahalleli bir gence tutuldu. Aşk karşılıklıydı. 4 yıl flört ettiler. 18 yaşına bastığı gün iki aile yan yana geldi. Ancak bu söz kesme merasimi tatsızlıkla sonuçlandı. Müstakbel kaynanasının oğlu ve geliniyle aynı evde yaşamak istemesi bu birlikteliğin sonunu getirdi. Baba Hasan Tahsin Şenler bu teklifi kabul etmedi. Bu acı sonucu mutfakta öğrenen Şule Yüksel bayılıp kaldı. Ve yıllar geçse de bu acı dünür olayını hiç unutamadı. Hatta çocuk sahibi olamamasını da bu olaya bağladı. Annesi aşkını unutması için Şule Yüksel'i Bakırköy'de bir Ermeni terzinin yanına çırak verdi. Gencecik yaşında her türlü elbiseyi dikebilecek düzeye geldi. Zamanla kalfalığa kadar yükseldi. Ermeni ustasının Avrupa'dan getirdiği moda dergilerini elinden düşürmedi. Bu dergilerde gördüklerinden etkilenip ileride şulebaş türban tasarımı ortaya çıkaracağını kuşkusuz tahmin bile edemezdi. Moda magazin dergilerini elinden hiç düşürmedi ama siyasi olaylara da ilgisiz kalmadı. 1950'li yıllarda başlayan Kıbrıs mitinglerine katıldı. Ata yurdunu unutmamıştı. Mitinglerde kürsüye çıkıp ağlayarak şiirler okudu. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisi'ne katıldı. AP Bakırköy Gençlik Kolları Edebiyat ve Kültür Kolu Başkanı oldu. Faruk Nafiz Çamlıbel'in çıkardığı Kadın Gazetesi'nde köşe yazmaya başladı. Asıl adı Yüksel'di ama kadın olduğunun anlaşılması için adının önüne Şule ekledi. O artık Şule Yüksel Şenler'di. O dönem siyasal görüş olarak aşırı milliyetçi Nihal Atsız'a yakınlaştı. Ama ağabeyi Özer'in veya Üzeyir'in hastalığı yaşamını değiştirdi. Ağabey sarılıktı. Annesi, kız kardeşleri hastanede başında beklediler günlerce. Ağabey kendine gelince onlardan son bir istekte bulundu. Örtünün. Şule Yüksel sinirlendi. Ağabey neden bizden yapamayacağımız şeyler istiyorsun? Ağabeyi o halde Risale-i Nur toplantılarına katılın dedi. Ağabeyin ölüm döşeğinde morale ihtiyacı vardı. Kabul ettiler. Risale-i Nur toplantılarına aileden ilk olarak Şule Yüksel Şenler gitti. Bir evde beyaz örtüler içindeki 10 kadın karşılarında başı açık modern kıyafetti ve üstelik kendilerine göre hayli dekolte bir elbise içinde onu görünce çok şaşırdı. Şule Yüksel eteğini çekiştirip manikürlü ojeli parmaklarını saklayarak bir köşeye çekilip oturdu. Risaleleri dinlemeye başladı. Hiçbir şey anlamadı, sıkıldı. Birkaç toplantıdan sonra kadınlardan biri ojeli tırnaklarını orangutan maymunlarına benzetince çok utandı. Kendini düzeltmeye önce tırnaklarından başladı. Artık oje yoktu. Sonra kadınlar başını örtmesini istedi. O da ayıp olmasın diye başını yarım örtmeye başladı. Ağabeyin çok iyi okuyor, bakalım sen nasıl okuyacaksın diye eline risaleleri verdiler. Çok güzel okudu. Kadınlar hayran kaldı. Takdir edilmek, kabul görmek çok hoşuna gitti. O günden sonra namaza başladı. Yıl 1965. Bir gün aynanın karşısına geçti. Besmele çekip örtündü. İçinden ne kadar çirkin oldum dedi. Bu kez saçının ön tarafı görünecek şekilde başörtüsünü bağladı. Ne kadar iradesizim diye kızdı. Aynanın karşısında başörtüsünü tekrar tekrar çeşitli şekillerde bağladı. Besleme kızlara benzedim. Hizmetçi kız oldum. Herkes bana gerici yobaz gözüyle bakacak. Ve sonunda. Bugün moda olan şulebaş tipi türban o gün o aynanın karşısında ortaya çıktı. Öyle şık bir tarzda örtünmeliyim ki herkes çok beğensin. Beklediği olmadı. En büyük tepki annesi İkbal Hanım'dan geldi. İlk sözü Kürt karılarına benzemişsin oldu. Ağabeyi dışında tüm ailesi örtünmesine karşı çıktı. Ne olduğunu soranlara başı ağrıyor dediler. Yolundan dönmedi. Kadınlara başörtüsünü sevdirmek için çok uğraş verdi. Farklı şık eşarplar dikti. Biyeli, atkılı, tokalı özel başörtüler taktı. Çevresi tepki gösterdikçe o örtüsüne sarındı. Örtüsü bayrağı oldu. Ne yazık ki başörtüsü Şenler ailesini böldü. Kardeşler bile zamanla birbiriyle görüşmez oldu. Şule Yüksel Şenler örtünmesiyle birlikte çalıştığı yayın organını da değiştirdi. Yeni yayın organıyla birlikte artık davalar süreci de başlayacaktı. 26 Ocak 1967 tarihinde Mehmet Şevket Eygin'in çıkardığı Yeni İstiklal gazetesi, Pakistan'da üniversiteye ellerinde kitapları kara çarşaf içine giden 3 genç kızın fotoğrafını basıp yanına da Şule Yüksel Şenler'in Müslüman kadınların örtünmesi şarttır diyen yazısını koyunca Türk Kadınlar Birliği dava açtı. Şule Yüksel Şenler ilk kez mahkemeyle tanıştı ama bu son olmayacak, 2 kez de cezaevine girecekti. Anadolu'nun her yanında seminerler vermeye başladı. Şule Yüksel gibi İstanbul'da yaşayan modern bir kadının örtünmesi, itilmişlik duygusu içindeki çevrelerde memnuniyet yarattı. Her gün bir yerde panele katıldı. Başı açık kadınlara laf atılıyor, oysa kapalı kadınlara ana bacı gözüyle bakılıyor diyordu. Laf atan Müslüman erkeği değil de laf yiyen Müslüman kadını düzeltmeye çalışıyordu. Said-i Nursi hayranıydı. Bugün gazetesinde Necip Fazıl Kısakürek, Said-i Nursi'nin evlenme işini ve sakal bırakma işini eleştirince en sert tepkiyi o gösterdi. giderek radikalleşti. 1967 yılında Papa'nın Türkiye'ye gelmesine karşı çıkıp "Ağlayın ey Müslüman kardeşlerim, ağlayın" diye makale yazdı. Ankara'da İmam Hatiplere ve İlahiyat Fakültelerine kız yetiştirme kursu açılmasını sağlayıp müdür oldu. Öğrencileri onun gibi şulebaş türban takmaya başladı. Bu kurstan yetişen öğrencilerden biri de ünlü gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın eşi Asiye Hanım'dı. Yaşadığı ilk aşk ve ilk hayal kırıklığının da etkisiyle yıllar sonra Huzur Sokağı adlı romanını yazdı. Bestseller oldu, ünlendi. Roman Birleşen Yollar adıyla 1970'te sinemaya uyarlandı. Yönetmen Yücel Çakmaklı'nın İslami içerikli ilk filmi oldu. Başrolde Türkan Şoray ve İzzet Günay vardı. Başörtüsü sinemaya girmişti. 32 yaşındaki Şule Yüksel Şenler o yıl evlendi. Eşi ilahiyat mezunu tiyatrocu Abdullah Karslı. Şehir şehir dolaşıp İslami tiyatro yapıyordu. Yani aynı zamanda dava arkadaşıydılar. Evlenmelerine Risale-i Nur talebelerinden Sait Özdemir vesile olmuştu. Gelinlik modelini de Şule Yüksel Şenler çizdi. Kadın erkek ayrı ayrı yapılan düğün müziksiz ve danssız oldu. Davetiyelere ilk kez ayet ve hadis konmuştu. Konukların tesettüre uygun giyinmesi istenmişti. Fakat bu İslami düğün mutluluk getirmedi. Eşi Şule Yüksel'i hep dövdü. Toplantılarda eziyet gören kadın sabrettiği takdirde Allah katında büyük derecelere ulaşacağını söyleyen Şule Yüksel'in dayanacak gücü kalmadı. 5 yıllık evlilik hüsranla bitti, boşandılar. Hayat devam ediyordu, koca baskısından kurtulmuştu. Tekrar panellere gitmeye, gazetelere, dergilere yazmaya başladı. İdealist Hanımlar Derneği'ni kurdu. Manevi başkanı oldu. Derneğe gelen genç kızlar arasında Emine Gülbaran, yani Erdoğan da vardı. Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Hanım'ın evliliklerinde ara bulucu olan isim de Şule Yüksel Şenler'di. Bu arada ikinci evliliğini yaptı. Eşi Kanada'da yaşamış bir maden mühendisiydi. Daha önce evlenmiş ama işini kaybetmişti. Bir kızı vardı. Şule Yüksel Şenler üvey kızının yaşamına saygısından dolayı eşinin adının yazılmasını istemedi. Şule Yüksel Şenler için damat adayının en önemli özelliği namazında, niyazında olmasıydı. Evlendiler. Bakırköy'de dubleks bir apartman katına yerleştiler. Eşi dolayısıyla yeni çevre edindi. Yeniçevre Nakşibendi İsmail Ağa cemaatiydi. Burada tanıştığı kadınlardan simsiyah çarşaf giyen Doktor Sevim Asımgil yaşamında ikinci radikal değişime neden oldu. İslamiyet'ten soğutuyor, mümkün değil çarşaf giymem diyen Şule Yüksel Şenler bir gün kara çarşafa giriverdi. Modern başörtüsüyle başlayan süreç kara çarşafa gelip dayanıvermişti. Tercih kendinin de kuşkusuz ama ortada reel bir durum da yok muydu? Ağabeyinin isteğiyle nurcu olup türban takan Şule Yüksel Şenler, bu kez eşinin isteğiyle Nakşibendi olup kara çarşafa girivermişti. Türban takarak modern hayat sürdüren çevresini şaşırtan Şule Yüksel Şenler, bu kez kara çarşafa girerek türbanlı arkadaşlarını hayretler içinde bıraktı. Türbanlı arkadaşlarından koptu. Eşiyle ve üvey kızıyla Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Milli Gazete'deki yazılarına son verdi. Bir gün Başbakan Erdoğan'ın dünürü, gazetenin başyazarı Sadık Albayrak, İsmail Ağa Cemaati Şeyhi Mahmut Hoca'ya gelerek Şenler'in tekrar Milli Gazete'de yazması için izin istedi. Şeyh Mahmut Hoca, istiharede olan Şenler'in durumuna göre belli konularda yazmamak üzere izin verebileceğini söyledi. İki erkek Şule Yüksel Şenler hakkında karar verirken, o dönemde Şule Yüksel Şenler'in derdi başkaydı. İkinci kocası da fiziki şiddet uyguluyordu. Her seferinde şeyhine koşuyor ama Mahmut Hoca hele sabret diyordu. 11 yıl sabretti, boşandı. Boşanmasıyla birlikte İsmail Ağa cemaati kendisiyle tüm ilişkisini kesti. Yapayalnız kaldı. Annesi Ümran Hanım vefat etmişti. Babasının yanına taşındı. Zaman gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Sorunlar yakasını bırakmadı. Babası Hasan Tahsin ağır psikolojik hastaydı, hafızasını kaybetmişti. Bir gün evden çıktı ve geri dönmedi. Akıl hastası Hasan Tahsin'i vatandaşlar Bakırköy Akıl Hastanesi'ne götürdü. Hastanede diğer hastalardan dayak yiyen Hasan Tahsin vefat etti. Aynı hastalık Şule Yüksel Şenler'e de bela oldu. Hafızasını kaybetti. Kimseyi bilemedi ve tanıyamadı. Kıblenin nerede olduğunu, namazda hangi duaları hangi sırayla okuyacağını soruyordu hep. Aynı zamanda uyuyamıyor, sabaha kadar ağlıyordu. Doktorlar sürekli uyuttular. Bu ağır yorucu hayat beynini, vücudunu yıpratmıştı. Kim bilir, belki de akraba evliliği sonucuydu çektiği bu ıstıraplar. Tedavisi bugün hala sürüyor. Allah şifa ve uzun ömür versin. Sonuç: Şule yükselşenlerin yaşamı aslında toplumsal hayatımızın dönüşümüyle paralellik gösteriyor. Yani Türkiye bugünlerde ağabey baskısı altında örtünüp örtünmemeyi tartışıyor. Bundan sonra nelerin yaşanacağını Şule yükselşenlerin yaşam hikayesi anlatıyor zaten. İkinci ayrımın sonu, sayfa 36.